Kahverengi, Hande Altaylı, 28. Ayrım. Narin arabasını Kapalı Çarşı'nın Nuri Osmaniye kapısı yakınındaki otoparka bırakmış yürüyordu. Hava güzeldi ve Eylül sonu olmasına rağmen gökyüzünde pırıl pırıl parlayan güneş Ağustos'u aratmıyordu. İnsanın adımlarını koyacak yer bile bulmakta zorlandığı büyük kalabalığa karışmış, onlarla birlikte ağır ağır ilerliyordu. Senede ortalama birkaç kez gelip Recep'in dükkanına şöyle bir göz atmayı adet haline getirmişti. Kimi zaman sadece 2 saniye görüyordu babasını. En uzun gördüğü 10 saniyeyi geçmiyordu. Ama geliyordu yine de. İlk yıllarda bu uzaktan ziyaretler anormal bir şekilde heyecanlanmasına, vücudundaki her sinirin son raddeye kadar gerilmesine neden oluyordu. Ama artık alışmıştı. Bazı defalar onu Ümmü Han'la muhabbetli hali tuhafına gidiyordu. Kara Hatice ile tek kelime konuşmak istemeyen Recep pek bir açılmıştı İstanbul'da. Üzerindeki kabadayı havası kalkmış, bir ağırlık gelmişti. Elbette bunlar Nari'nin uzaktan gördüğü şeylerdi ama değişmişti babası, bunu biliyordu. Yürüyüşü değişmişti en başta. Özlem ya da sevgi duymuyordu ona karşı, sadece bakıyordu. Nedense içi rahatlıyordu onu görünce. Başına bir hal gelse babasına koşup yardım isteyeceğinden değil, Allah korusun. Aklına bile gelmezdi öyle bir şey yapmak ama gelip bakıyordu işte. O gün daha önce olmayan bir şey oldu ve Recep dükkanda değil de yolda çıktı karşısına. Narin tıklım tıkış kaldırımda zorlukla ilerlerken tam karşıdan gelen babasını görünce donup kaldı. Recep kahverengi kısa kollu bir gömlek giymişti ve iri cüssesiyle görünmeyecek gibi değildi. Babası ağır ağır ona doğru yürürken Narin bir an için rüya gördüğünü sandı. Gözleri büyüdü ve yüzü kadar oldu. Babası 13-14 yaşlarında bir kızın elini tutuyordu ve hemen arkasında kızdan biraz daha büyük erkek çocuk vardı. Şadiye ve Mehmet. Sarı kıvırcık saçları ve masmavi gözleriyle Şadiye ile Mehmet geliyordu karşıdan. Bereket o anda Mehmet'in kendisinden 1 yaş büyük, Şadiye'nin 2 yaş küçük olduğunu hatırladı da kalbi orada durmadı. Moskov Recep küçük kızın elinden tutuyor ve onun söylediği bir şeye gülüyordu. Oğlan ise ağzında bir cikletle, elleri cebinde babasını takip ediyordu. Kendisinin, Şadiye'nin ya da Mehmet'in elini hiç tutmamıştı Recep. Onlara böyle 32 dişini göstererek hiç gülmemişti. Karşıdan gelen çocuklar çok güzeldiler. Neredeyse Şadiye ve Mehmet kadar güzeldiler. Aralarındaki tek fark onlar tamamen çocuktu ve Şadiye ile Mehmet hiç onlar kadar çocuk olmamıştı. Narin hayatında ilk kez geride bıraktığı kardeşleri için büyük bir sızı duydu kalbinde. İçini deşip hallaç pamuğu gibi alt üst eden upuzun bir sızı. Aralarında taş çatlasın 10 metrelik mesafe kalmıştı ki Recep Narin'i gördü. Olduğu yerde yükselmiş, ona bakabilmek için boynunu uzatmıştı. Narin öyle bir paniğe kapıldı ki ne karşı kaldırıma geçmeyi ne de gerisin geri yürümeyi akıl edemedi. Basbayağı ona bakıyordu Recep, bundan emindi. Kalabalığa kapılmış birbirlerine doğru yürüyorlardı ve Moskov gözünü Narin'den ayırmıyordu. Ne olacaksa olsun diye geçirdi Narin içinden. Bu saatten sonra beni dövecek ya da yaslahana gönderecek değil ya. Böyle düşünmesini düşünüyordu. Ama güneş gözlüğünün arkasındaki gözlerini ona çeviremiyordu. Saniyeler uzadı, sündü, genişledi, bitmedi ve Narin soğuk soğuk terledi. Tam üzerine doğru yürüyordu Recep ve Narin başını önüne eğdi. Sarışın kız yanından geçerken Narin'e sürtündü ve Narin tam o anda gözlerini kaldırıp Recep'e baktı. Recep'e baktı ve gördü Recep'in aslında kendisine bakmadığını. Bluzunun düğmeleri arasından görünen göğüslerine bakıyordu babası. Narin'e değil. O gün Tahtakale sokaklarında hiç yürümediği kadar yürüdü. Bilmediği sokaklara girdi, sağını, solunu, yönünü kaybetti. Kim bilir nerelere gitmek istiyor, gidemiyor gibiydi. Babasının mavi gözlerini iştahla göğüslerine diktiği o andan kaçıyordu adım adım. Ama nereye gitse o gözler de peşinden geliyordu. Mide bulantısı ve utanç takip ediyordu onları. Deniz tutmuş gibi hissediyordu ama aslında hayat tutmuştu. Arabasının kapısını açarken artık güneş parlamıyordu gökyüzünde. Otopark parasını öderken bir daha asla Tahtakale'ye gelmeyeceğine yemin etti. Göreceğini görmüştü. Moskov Recep'te göreceğini görmüş, kızının memelerine doya doya bakmıştı. Evine gitti, akşamki parti için kırmızı mini bir elbise giyip Maçka'nın yolunu tuttu. Henüz kimse gelmemişti ve Deniz onu görünce çok sevindi. Çok iyi oldu geldiğin, çünkü fena halde yardıma ihtiyacım var. Biliyor musun, Irmak da gelecek bu akşam. Yeni sevgilisiyle. Neydi adı? Fırat. Senin de eskiden öyle bir sevgilin vardı değil mi? Neyse, Roma'da olduklarını söylememiş miydim sana? Bu akşam dönüyorlar, iner inmez buraya gelecekler. Bizimkinin sesini duyman lazım. Resmen aşk sarhoşu olmuş durumda. Narin, Deniz'in anlattıklarının tek kelimesini bile dinlemiyordu. Ben çok kötüyüm Deniz. Deniz dikkatle ona baktı, sesindeki neşe aniden sönmüştü. Ne oldu, neyin var diye sordu korkuyla. Babamı gördüm. Yine mi Tahtakale'ye gittin? Ne bok yemeye gidiyorsun oraya, hiç anlamıyorum zaten. Ah Benar. Neyse dur, tamam, gel önce otur. Mutfak her partiden önce olduğu gibi içki şişeleri ve market poşetleriyle doluydu. Narin iskemlelerden birindeki kola torbasını alıp tezgahın üzerine bırakırken, önce şunları toparlayalım istersen dedi. Boş ver onları şimdi, birazdan garsonlar gelecek, onlar halleder. Sen otur da anlat bir an önce. Narin Deniz'in sözünü dinleyip iskemleye çöktü. Deniz de masanın kenarına ilişip bir sigara yaktı. Yoksa bu defa seni gördü mü? Yok, görmedi dedi Narin ve tek bir detayı bile atlamadan, unuttuğu her kelime içinde kalıp onu zehirleyecekmiş gibi dikkatle sayıp döktü olanları. Mehmet'le Şadiye'ye ikizleri gibi benzeyen çocuklardan havanın sıcağına, Tahtakale'deki karmaşadan Recep'in kıza gülümsemesine, korna seslerinden babasının o son bakışına kadar her şeyi bir bir döktü o masanın üzerine. Otopark parasını öderken ettiği yeminde son buldu hikayesi. Aman ne var bunda be? Babanın orospu çocuğu olduğunu bugün mü öğrendin yani dedi Deniz. Olayları büyütmeyeceksin. Oturup uzun uzun düşünmeyeceksin. Unut gitsin. Senin hayatın kızım bu. Başkaları diye bir şey yok. Önemli olan senin mutluluğun. Babanın çocukları olmuş. Aman ne önemli. Baban onları seviyormuş. Aman ne mühim. Baban kimler? Hayatında yeri ne? Sen kendine bakacaksın. Senin kendine bakamadığın zaman da ben sana bakacağım. Hepsi bu. Deniz yerinden kalkıp Narin'e sıkı sıkı sarıldı ve bence tam vodka saati dedi. Ölmüşler gibi geldi bana dedi Narin. Sanki bir rüyanın ortasında uyanmış gibi. Kim ölmüş gibi geldi? Şadiye ile Mehmet. Yani onlar ölmüş de sanki yerlerine yenileri doğmuş gibi hissettim. Hatta annem bile ölmüş gibi geldi. Saçmalama, kimsenin öldüğü yok dedi Deniz vodka şişesini açarken. Narin oturduğu yerden kalktı ve Deniz'in uzattığı bardağı aldı. Ne anlatıyordun sen bana geldiğimde? Kusura bakma, dinleyemedim seni. Önemli bir şey değildi zaten. Irmak'ın sevgilisiyle geleceğini söylüyordum. Hani bir bankacı buldu demiştim ya. Ha, iyi dedi Narin dalgın dalgın. İçkisinden bir yudum alırken. Gelsinler bakalım. Deniz salona gidip müzik setine dokundu ve Lorena McKenney'nin sesi evi doldurdu. Ama Narin'in kulağında başka bir kadının söylediği farklı bir şarkı vardı. İki keklik bir kayada. 28. Narin paltosunu çıkardı ve masadaki herkese topluca merhaba dedikten sonra Fırat ile Irmak'tan en uzağa Deniz'in tam yanındaki boş iskemleye oturdu. Beyoğlu'nun ünlü meyhanesi her cuma akşamı olduğu gibi ağzına kadar doluydu ve garsonlar tüm ustalıklarına rağmen ellerindeki meze dolu tepsilerle masaların arasında dolaşmakta zorluk çekiyorlardı. Köşe yazarları, spor yorumcuları, edebiyatçılar, reklamcılar ve turistlerden mütevellit gürültücü bir kalabalık, sık sık yükselen sesler ve kadehler, şarap içen birkaç kadın ve bira şişelerini ellerinden bırakmayan birkaç turist sayılmazsa hemen herkes kadehlerindeki beyaz içkiyi yudumluyordu. Rakı lütfen dedi Narin başında dikilen garsona. Masanın diğer tarafına bakmamak ve Fırat'la göz göze gelmemek için çaba harcıyordu. Geç mi çıktın işten diye sordu Deniz. Yok, geç çıkmadım ama eve uğradım gelmeden önce. Narin, Deniz'e evde yarım saat boyunca oraya gelmek için cesaretini toplamaya uğraştığını, bunu başarabilmek için bir kadeh vodkanın yardımını aldığını söylemedi. Ankara'ya gideceğini bilmenin verdiği güç olmasa gelemezdi zaten. Masada Irmak, Fırat, Deniz ve Narin dışında 8 kişi daha vardı. Hepsi Deniz'in arkadaşlarıydı. Ebru ve Memo'yu Deniz'i tanıdığı ilk günden beri tanıyordu. Diğerleri ise yıllar içinde gelip yerleşmişti hayatlarına. Narin bir taraftan yakınındakilerle sohbet ediyor, bir taraftan da Ankara'ya taşınma kararından dolayı kendini tebrik ediyordu. O sayede kazandığı kuvveti korumak için evden çıkmadan hemen önce Ankara'daki ev ilanlarına bile göz atmıştı. Irmağın Fırat'a dokunduğunu, onun saçını düzelttiğini ya da yanağından öptüğünü her fark edişinde kendini bir daha kutladı. Ve Fırat'ın huzursuzluğunu hissettiğinde haftalar sonra ilk kez keyfi yerine geldi. Beş duyusu işi gücü bırakmış bütün alıcılarını Fırat'a çevirmişlerdi. Ve Narin'e onun da canının son derece sıkkın olduğunu söylüyorlardı. Atıf da gelecek demiştin. Gelmiyor mu diye sordu Deniz'e. Yemekten sonra katılacak o bize dedi Deniz. Ayrılmış manken kızdan. Öyle mi? Gazetede okudum. Bence o senden hoşlanıyor. O herkesten hoşlanıyor. Deniz güldü çünkü Narin'in haklı olduğunu biliyordu. Evet ama senden daha çok hoşlanıyor. Hiç işim olmaz, kusura bakma. İyi çocuk, eğlenceli de, hep beraber geziyoruz işte. Fazlasına gerek yok. Yemek bittikten sonra hep birlikte meyhaneden çıkıp yakınlarındaki küçük bir bara kadar yürüdüler. İçeride adım atacak yer yoktu. Ama İstanbul'da gece gezmeye alışık herkes kalabalık bir mekanda kendine yer açmayı bilirdi. Tanıdık garsonların da yardımıyla barın en dibindeki kısımda dikilmeyi başardılar. Darmadağınık saçlı, burnu hızmalı kızlardan, Prada çantalı dilberlere, takım elbiseli profesyonellerden, dövmeli motorculara kadar her kesimden insanın olduğu barın kapısı sürekli açılıp kapanıyor, insanlar girip çıkıyordu. Havanın soğuk olmasına rağmen dışarıda da en az içerideki kadar insan vardı ve kimse durduğu yerde durmuyordu. Bir içeri bir dışarı. Narin'in tam karşısında duran Irmak müziğe ayak uydurmuş dans ediyordu. Son günlerde açılıp saçılmış eski tutucu giyim tarzından vazgeçip frapan ve bol dekolteli kılıklara bürünmüştü. Deniz onun Fırat'a sarılıp sallanmaya devam ederken ne kadar mutlu göründüğünü düşündü ve içi sızladı. Acaba Fırat o sırada Irmak yerine Narin'e sarılmak istiyor muydu? Başını çevirdiğinde Atıf'ı barın kapısından girerken gördü ve ona el salladı. Atıf neşe içinde yanlarına geldi, yeni içkiler söylendi, ışıklar yanıp söndü, bardaklar doldu, bardaklar boşaldı. Kapı önünde hava alındı, içeri girildi, dans edildi, yeni içkiler söylendi. Irmak bir arkadaşını görüp yanlarından uzaklaşınca Fırat Narin'i elinden tutup kendisine doğru çekti ve kulağına Ankara'ya gidecekmişsin diye fısıldadı. Narin ona gülümsedi. Dışarıdan bunun dostça bir sohbet gibi görünmesi için çabalıyordu. Evet, iyi bir teklif aldım dedi. Gördüğüm kadarıyla Irmak'la aranız iyi. Çok sevindim. Saçmalama dedi Fırat. Ayrılacağım demiştin de. Ayrılırsam seni nasıl göreceğim? Fırat öyle güzel bakıyordu ki Narin ona sarılıp uzun uzun öpmek istedi. Tıpkı bir çocuk gibi başını yana doğru eğmiş, Narin'in gözlerinin içine dikmişti gözlerini. Ayrıl ya da ayrılma, bizim için sonuç aynı dedi Narin umutsuzca. O zaman ayrılmam, sen de deliye dönersin. Narin onun şaka mı yaptığını yoksa gerçeği mi söylediğini anlayamadı. Dönmez misin? Dönmem çünkü ben Ankara'ya taşınıyorum. Fırat'ın bembeyaz kesildiğini, gözlerinin ışıltısını kaybettiğini gördü. Neden peki? Senden ve Irmak'tan kurtulmak için, anladın mı? Çünkü artık senden nefret ediyorum. Ben seni çok seviyorum. Burada kalırsam ya çıldırırım ya da Deniz'i kaybederim. Beni asla affetmez. Benim için bunu göze alamaz mısın? Narin biraz ileride kafayı bulmuş dans eden Deniz'e baktı. Kızıl saçları bembeyaz uzun kolların üzerine dökülüyordu. Ve incecik bedeni kırılmaya hazır bir dal gibi sağa sola eğilip bükülüyordu. Alamam dedi üzgün bir sesle. O zaman Irmak'la evlenirim ve hayatının sonuna kadar senin etrafında dolanırım. Tek bir gün bile sana rahat vermem. Hatta belki Ankara'ya taşınırız. Narin donup kaldı. Şaka mı yapıyorsun? Hayır, yapmıyorum. O sırada Atıf yanlarına gelip kolunu omzuna atarak Narin'i oradan uzaklaştırdığı için Narin Fırat'a onu öldüreceğini söylemeye fırsat bulamadı. Birkaç adım atmışlardı ki Atıf Narin'e sımsıkı sarıldı. Ne yapıyorsun ya? Dedi Narin ters bir tavırla. Hayatını kurtarıyorum. Sen de bana sarılsan iyi yaparsın. Çünkü biraz önce Ebru'nun Deniz'e Fırat'la senin hakkında bir şeyler söylediğini duydum. Narin bir robot gibi kollarını Atıf'ın boynuna dolarken ne diyordu diye sordu. Aranızda bir şeyler olabileceğinden şüphelendiğini söylüyordu. Deniz ne dedi? Yok canım falan dedi ama o sırada şey gibi görünüyordunuz. Ne gibi? Aranızda bir şey var gibi. Narin midesine yumruk yemiş gibi oldu. Birdenbire dizleri güçsüzleşmiş, bedeni ağırlaşmıştı. Ne saçmalık. Ebru'nun böyle bir şey düşünmesine inanamıyorum. Irmak'ın sevgilisi o yahu. İyi de Irmak'ın sevgilisi seni az kalsın öpecekti biraz önce dedi Atıf. Narin ters ters ona baktı. Kızım biz de kör değiliz. Yok öyle bir şey. Kapat bu konuyu. Tamam tamam. Benim için fark etmez. Bu sayede sana sarılabiliyorum. İşime gelir. Yani eğer bir paravana ihtiyacın olursa beni kullanmaktan çekinme. İstersen sevgili numarası yapabiliriz. Ya da memnuniyetle seni öpebilirim. Atıf bir taraftan gülüyor, bir taraftan konuşuyordu. Bu durumun onu çok eğlendirdiği ortadaydı. Seni öpmemi ister misin? Vallahi sorun olmaz benim için. Atıf, sus Allah aşkına. Peki sustum. Deniz yanlarına geldiğinde Narin onun kendisine karşı tavırlarında bir tuhaflık olmadığını görerek rahatladı. Belki de Ebru'nun sözlerini başından beri ciddiye almamış, belki de Narin Atıf'la samimiyetini görünce rahatlamıştı. Atıf'ın kolu hala Narin'in omuzundaydı. Narin'in kolu da onun belindeydi. Ankara'ya taşınmaman için her şeyi yapacağım dedi Deniz Narin'in kulağına eğilip. Ne yapacakmışsın? Her şeyi yapacağım, göreceksin. Narin güldü. Tamam dedi, elinden geleni ardına koyma. Koymayacağım, kendini hazırlasan iyi edersin diyerek ona sarıldı Deniz. Beni bırakıp gidemeyeceksin. Bu arada Atıf'la işim olmaz demiştin de şu anda pek öyle görünmüyor. Narin omuz silkti. Eğlen demiştin, eğleniyorum işte. Atıf Narin'in boynunu öpünce Deniz bir kahkaha patlattı. Oho, işi iyice ilerletmişsiniz siz. O sırada barın diğer tarafında bir hareketlenme olduğunu üçü de fark etmedi. Fırat'ın önündeki insanları iterek onlara doğru geldiğini, kızlardan birinin elindeki içkinin bu yüzden yanındaki arkadaşının üzerine döküldüğünü görmediler. Islanan kızın çığlık attığını, içkisi dökülenin öfkeyle bağırdığını duymadılar. Bu yüzden Fırat'ın aniden Atıf'ın üzerine atılması hepsi için sürpriz oldu. Önce barın içinde arbede çıktığını ve Fırat'ın üzerine devrildiğini sandılar. Ta ki Fırat Atıf'ı yakasından tutup kapıya doğru itinceye kadar. Bir taraftan Atıf'ı dışarıya çıkarmaya çalışıyor, bir taraftan da dolanan diliyle yakısı açılmadık küfürler ediyordu. Konuştukları sırada Narin onun bu denli sarhoş olduğunu fark etmemişti. Aradan geçen yarım saat içinde olmuştu ne olduysa. Atıf alttan alıyor ve olayın yumruklaşmaya dönüşmemesi için elinden geleni yapıyordu. Ama Fırat'ın küfürleri yenil yutulur gibi değildi. Garsonların ısrarıyla dışarıya çıktıklarında durum daha da gergindi. Ne olup bittiğini hala anlamamış olan Irmak Fırat'ın koluna yapışmış, sakin olması için yalvarıyor. 10 metre ilerilerinde Deniz ile Narin arasında duran Atıf ise ''Abi delirdin mi sen?'' diye bağırıyordu. ''Niye rahatsız ediyorsun kızı? Orospu çocuğu.'' ''Kimseyi rahatsız etmedim ben. Sor işte, kız burada. Rahatsız ettim mi Narin ben seni?'' Narin başını iki yana salladı. ''Yoo.'' 28. ayrımın sonu sayfa 305, devamı 29. ayrımda.